السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة Doğrunun yüksek standartlarına dair sergilediği örnek ahlak ile müminlere yönelik nasihat ve öğretilerinden bir önceki hutbede bahsedilmişti. Bugün de bu hususta bir şeyler söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize doğrunun hangi yüksek mertebelerine ulaştırmak istediğiyle ilgili bir rivayette şöyle buyrulur. Hafs bin Asım'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her duyduğunu yayması bir kişinin yalancı sayılması için yeterlidir. Bakınız bu alışkanlık genellikle insanlarda bulunur. Cemaat içinde de bu kötülük bazı kişilerde fazlasıyla mevcuttur. Bazılar bana da birileri hakkında şunu yaptı bunu yaptı diye yazıyorlar. Ancak araştırıldığında meselenin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Yazan kişiye sana bunu kim söyledi, bu bilgi yanlış diye sorulduğunda ise öyle duyduk diyorlar ve sadece bu duyum üzerinden dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Bu tür kişiler Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tip insanları yalancı olarak nitelendirdiğini iyice düşünmeleri gerekir. Yine bir rivayette Hazreti Ayşe şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı içinde yalandan daha nefret uyandırıcı bir huy yoktu. Eğer bir kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda yalan söylediyse bu durum Efendimizin kalbinde bir yer edinirdi. Onun yalan söylediğini bilir. Bundan derin bir acı duyar ve o kişi bu durumdan tövbe edip kendini düzeltmek yalan söylemekten tamamen kaçınmaya başlayana kadar bu hissi içinde taşırdı. Başka bir rivayet ise Hazreti Esma'dan aktarılmaktadır. Bir kadın Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Pardon, benim bir kuma var. Kocam ait olan ve aslında bana verilmemiş şeyler hakkında sanki onlara fazla silah sahibiymişim gibi davranış gösteriş yaparsam bana bir günah olur mu? Yani sadece onu kıskandırmak ve rahatsız etmek için kocaman bana aslında vermediği şeyleri vermiş gibi göstererek övünmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine verilmeyen bir şeyle doymuş ona sahipmiş gibi gösteren kimse yalandan iki elbise giyen kişi gibidir. Kadın bu sözleri duygusal olarak ac vermek ve kışkırtmak amacıyla sarf ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun tamamen yanlış olduğunu belirtmiştir. Bu hadisin şerinde elbise kelimesinin burada bir örnek olarak kullanıldığı ve kişinin tamamen yalan ve aldatma içinde olduğu anlamına geldiği ifade edilir. Yani o kişi yalandan iki elbise giymiştir. Birini üzerine götürmüş, diğerini ise altına bağlamıştır. Bir başka deyişle tepeden tırnağa yalancıdır. Böylece o insanlara yalandan kaçınmaları gerektiğini çok ince detaylarla tembihledi. Bir rivayette nakledildiğine göre Abdullah bin Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu belirtmiştir. Dört özellik vardır ki kim de bunlar bulunursa tam bir münafık olur. Kim de bunlardan biri bulunursa onun terk edinceye kadar kendisinde nifaktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir emanet bırakıldığında hıyanet eder, konuşulduğunda yalan söyler, söz verildiğinde sözünde durmaz ve bir tartışma anında küfür eder. Tüm bu hususlar şu veya bu şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak yalanla bağlantılıdır veya yalanın birer dışa vurumudur. Dolayısıyla bu ahlaki zayıflıklar münafıklık alametidir. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak biz de bu zayıflıkların ne ölçüde olduğunu kendi içimizde değerlendirmeliyiz. Çünkü bu şeyler insanı münafıklığa sürükler ve hiç kimse münafık olarak alınmak istemez. Ardından asılsız haberler ve yanlış bilgiler yayanlar hakkında da çok ciddi uyarılar bulundu. Bir rivayete göre Semure bin Cündeb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına sık sık içinizden rüya gören var mı diye sorduğunu anlatır. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sorduğunda Allah'ın anlatmasını dilediği kişiler gördükleri rüyalar anlatırdı. Bir sabah Efendimiz şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda iki kişinin yanıma gelip beni kaldırdıklarını ve yürü dediklerini gördüm. Onlarla birlikte gittim ve sırt üstü yatmış bir adamın yanına vardık. Baş ucunda elinde demirden bir çengel olan bir başka adam duruyordu. Bu adam yatağının ağzının bir tarafına çengeli sokup avurduğunu ensesine kadar aynı şekilde burun deliğini ve gözünü de ensesine kadar yarıyordu. Sonra diğer tarafa geçiyor ve sağ tarafa yaptığının aynısını sol tarafa da uyguluyordu. O daha diğer tarafı bitirmeden ilk yaradığı tarafı eski sağlam haline dönüyordu. Sonra tekrar o tarafa geçip ilk yaptığı gibi yeniden yarıyordu. Efendimiz şöyle buyurdu, Subhanallah, bunlar kim dedim. O iki kişi bana dediler ki, dinle sana gerçeği anlatalım. Vurdu, burnu ve gözü ensesine kadar yarılan o kişi, sabah evinden çıkıp bir yalan uyduran ve yalanı her tarafa yayan kimsedir. Bazı insanlar sadece dillerine eğlence olsun diye ya da birinden zevk almak için bazen de birini toplamda küçük düşürmek veya herhangi bir şekilde zarar vermek için asılsız dedikodular yaparlar. Bu tür insanlar bu durumun hesaba çekileceğini Allah-u Teala'nın bunu sorgulayıp cezalandıracağını daima hatırlamalıdırlar. Bu korkulacak bir durumdur ve çokça istiğfar gerektirir. Abdullah bin Haris'in Hakim bin Hezam'dan naklettiği bir başka rivayet ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alıcı ve satıcı birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi bozma konusunda serbestler. Eğer her ikisi de dürüst davranır ve malın kusurlarını açıkça söylerse bu alışverişleri kendileri için bereketli kılınır. Fakat bir şeyi gizler ve yalan söylerse alışverişlerinin bereketi yok olur. Ticari anlaşmazlıkların çoğu yalan beyanlara dayanır ve Allah-u Teala bu tür insanların işlerine bereket vermez. Dünyada uğrayacaklar zararın yanı sıra Allah katında da günahkar sayılır ve ceza görürler. Sonra Hazreti İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul yalan söylediğinde yaptığı işin yani yalanın kötü kokusu nedeniyle melek ondan bir mil uzaklaşır. Bir başka rivayette Hazreti Ebu Hureyre şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tahıl yığının yanından geçiyordu. Elini yığının içine daldırınca parmaklarına bir ıslaklık nem geldi. Yani bir ıslaklık ve nem geldi. Buyurdu ki, tahıl sahibi bu nedir? İçerisi neden ıslak? Adam, Allah'ın Resulü üzerine yağmur yağmıştı dedi. Bunun üzerine Efendimiz, madem öyle, insanların görmesi için o ıslak kısmı tahılın üzerine koysaydın ya, kim bizi aldatırsa benden değildir buyurdu. İş hayatındaki insanların da mesleğe bu incelikle bakması gerekir. Bu Efendimizin bir Müslümanda oluşturmak istediği standarttır. Fakat ne yazık ki günümüzde Müslümanlar dünyada aldatma ve yalan üzerine kurulu işler nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olmuşlardır. Bugün bizler Hazreti Vadiler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı uymak suretiyle Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve selleme gerçek anlamında iman ettiğimizi ilan ediyoruz. Her sözümüzde ve davranışımızda en yüksek doğruluk standartına sahip olmalıyız. Aksi takdirde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer böyle değilseniz benden değilsiniz, sizinle bir bağım yoktur buyurmuştur. Efendimiz doğruluğun en ince ayrıntılarına kadar gözetilerek benimsenmesi konusunda sayısız nasihat ve talimat da bulunmuştur. Bir kişi doğru sözlülüğe tam anlamıyla bağlı kalmadıkça gerçek manada Müslüman sayılmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretine dair bazı hususları takdim ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima doğru sözlü olması emanet ve dürüstlükte en ön planda bulunması sebebiyle insanlar arasında sadık ve emin olarak meşhurdu. Nitekim bir yazar şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde gönderildi. Ondan önce onun kavmine bir uyarıcı gelmemişti. İnsanlar putlara, heykellere ve şeytanlara tapıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın grubu ve putperestlerin arasında yaşamasına rağmen henüz çocuk yaştayken anlayışı ve hikmetle donatıldı. Hiçbir zaman bir puta rağbet etmedi ve o insanların bayramlarına asla katılmadı. Kendisinden hiçbir zaman yalan duyulmadı. İnsanlar onu çok doğru sözlü, güvenilir, yumuşak huylu ve son derece merhametli biri olarak tanırlardı. Hatta rivayetlerde İslam'dan önceki cahiliye döneminde bile ihtilafların çözümü için Resulullah'ın hakimliğine başvurulurdu. Bu hususu Hazreti Müslimoğlu bir yerde şöyle ifade etmiştir. Onun güzel ahlakına dair toplu şahitlik bizzat kavim tarafından verilmişti. Öyle ki peygamberlik davasından önce kavmi ona emin ve sadık isimlerini vermişti. Dünyada dürüst olmadıklarına dair bir kanıt bulunmayan pek çok insan vardır. Keza çetin bir imtihandan geçme fırsatı bulunmamış, sadece basit sınavlardan geçip imanet korumuş kişiler de çoktur. Ancak buna rağmen kavimleri onlara özel bir isim vermez. Çünkü özel isimler bir kimse belirli bir vasıfta diğer tüm insanları geride bıraktığında verilir. Savaşa katılan her asker canını tehlikeye atar ama ne İngiliz milleti herkese Victoria haç verir ne de Alman milleti herkese demir haç verir. Fransa'da ilimle uğraşan binlerce kişi vardır fakat herkese bir imtiyaz nişan vermez veya verilmez. Dolayısıyla birinin sadece dürüst ve doğru olması onun yüceliğine özel bir ışık tutmaz. Ancak tüm bir milletin bir kişiye emin ve sadık unvanını vermesi olağanüstü bir durumdur. Eğer Mekkeliler her nesilde birbirlerine bu unvanlar veriyor olsalardı bile bu unvanı alan kişi yine büyük bir adam sayılırdı. Fakat Arap tarihi gösteriyor ki Araplar her nesilde birine bu unvan verme adetine sahip değillerdi. Arap dünyasının yüzlerce yıllık tarihinde kendisine tüm halkı tarafından emin ve sıddık unvan verilen tek örnek Muhammed Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Arap dünyasının yüzlerce yıllık tarihinde halkın tek bir kişiye emin ve sıddık veya sadık unvan vermesi onun dürüstlüğünün ve doğruluğunun en denli yüksek mertebede olduğunu gösterir. Öyle ki Arapların bildiği ki başka hiçbir kimse bunun bir benzeri yoktur. Araplar arıntılara verdikleri önem ve ince görüşlükleri ile dünyada seçkin bir yere sahipti. Bu yüzden onların nadir olarak nitelediği bir şey gerçekten de dünya çapında nadir kabul edilmeye layıktır. Bazen mesela şöyle buyurur, bugün dünyanın durumu çok hassas bir hale almıştır. Hangi yönden bakarsanız bakın yalancı şahitler tutuluyor. Yalandan davalar açmak sıradan bir iş haline gelmiştir. Sahte belgeler ve evrakla düzenleniyor. Bir mesleği anlatırken kendi çıkarlarına uygun düşen yerde doğruluğu terk edip yalan söyleniyor. Bu cemaatin gereksiz olduğunu ileri sürenlere sorarız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerektiği din bu muydu? Veya getirdiği din buydu. Allah-u Teala yalan necis yani pislik olarak adlandırmıştır ve ondan sakınılmasını emretmişti. O halde o iğrenç putlardan sakının. Yalan sözden de sakının. Allah-u Teala buyurmaktadır. Bu ayette yalan söylemek putperestlikle bir tutulmuştur. Tıpkı ahmak bir insanın Allah'a bırakıp taşa tapması gibi doğruluğu terk edip kendi çıkar için yalan putlaştıran kişi de aynı durumdadır. Allah-u Teala bu yüzden yalanı putperestlik, yalanla putperestlikle yan yana zikretmiştir. Nasıl ki bir putperest kurtuluşu put da ararsa yalan söyleyende kendi zihninde bir put oluşturur ve bu yalan sayesinde kurtulacağını zanneder. Bu ne büyük bir yıkımdır. İnsanlara bu pisliği bırakın denildiğinde nasıl bırakalım yalan olmadan işler yürümez diyorlar. Menfaatleri için yalan söylemek zorunda olduklarını savunuyorlar. Yani Vadiler Mesih'in şöyle demek istiyor. Hayatın temelini yalan üzerine kurmaktan daha büyük bir bedbahtlık olamaz. Fakat sizi temin ederim ki başarı doğruluğundur. Hazreti Müslim Mevud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini anlatırken bir yerde şöyle yazar. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem eşine kendisine vahiy geldiğini haber verdiğinde eşi bunlar ne tür uydurmalar demedi. Aksine şöyle dedi. Korkmayın, gördükleriniz haktır. Allah-u Teala sizi asla zayi etmez. Çünkü siz akrabalık bağlarını gözetirsiniz. Düşkünlerin yükünü taşıyorsunuz. Kayıp olmaya yüz tutmuş iyilikleri canlandırıyorsunuz. Misafiri ağırlıyorsunuz ve hakkın yardımcısısınız. Sonra eşi onu kitap ehlinin ilimlerine vakıf olan amcasının oğlu Varka bin Nefle götürdü. Varka bunları duyar duymaz bu Hazreti Musa'nın Musa'ya nazil olan vahyin aynısıdır dedi. Daha sonra diğer şahitliklerden bahsedilir. Evde yetişmekte olan ve gençler arasında tebliğ için harika bir vesile olabilecek genç bir kuzen yani Hazreti Ali vardı. Abisi ve yengesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice arasında bu ciddi ve önemli değişime dair konuşmaları duyduğunda büyük bir vakarla ileriye atılıp şöyle der. Ben de sizin doğru olduğunuza şahit ediyorum. Allah-u Teala mutlaka sizinle konuşmuştur ve sizi dünyanın ıslahı için görevlendirmiştir. Ardından onun ahlakına hayran kalarak anne babasını terk edip onun kapısında kalmayı seçen azatlı bir köylenin yani Hazreti Zeyd'in şahitliği gelir. Efendisinin yüzündeki endişe izlerini görünce efendisinin eteğini tutulur ve şöyle der. Ey efendim ne gördüyseniz o olacaktır. Söylediklerinizde, gördüklerinizde haktır. Kudret sizin gibi bir insana asla oyun oynamaz. Siz baştan aşağı hak ve doğruluksunuz. Şimdi artık sizin elinizde dünyanın ıslah olmak vakti geldi. Bana da yanınızda kalıp size hizmet etmem için izin verin. Bir de en yakın dostu vardı ki bu da adeta apayrı bir şahitliktir. Sanki aynı istiridye de yetişmiş ikinci bir inci gibidir. Dostunun asılsız şeyler uydurmaya başladığını ve insanların galiba aklına halal geldi dediğini duyunca koşa koşa gelir. Kapıyı açtırıp duyduklarım doğru mu diye sorar. Peygamber Efendimiz ona durumunu açıklamaya başladığında ise şöyle der. Allah aşkına delil getirmeyin. Sadece bu sözlerin doğru olup olmadığını söyleyin. Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimiz onay üzerine ise ey doğru sözlü dostum senin risaletine iman ediyorum. Neredeyse deliller sunarak imanıma şüphe düşürecektiniz. Ben sizin doğruluğunuzu o kadar yakından gördüm ki delile ihtiyacım bile yok der. Ardından Hazreti Ebu Bekir şöyle devam eder. Ey dostum senin yüzünü gören biri senin sözünden nasıl şüphe edebilir? Kuşkusuz muhalefet olmalıydı. Varaka bin Nefel şöyle demişti. Senin getirdiğin mesajın benzerini getiren hiç kimse yoktur ki eziyete uğramış olmasın. Yani kim böyle bir mesaj getirdiyse insanların muhalefetinden kurtulmamıştır. Fakat Allah'ın takdirine bakın ki bu muhalefet fırtınası kopmadan önce Allah ona nasıl yoldaşlar nasip etti. Mekke sakinleri arasında kitap ehlinin ilmine vakıf tek kişi olan Varaka daha ilk anda önünde diz çöktü. Hayat arkadaş Hatice vahiy duyar duymaz ona siper oldu. Her an aile içindeki ahlakına şahit olan genç kardeşi Ali hizmetlerini sundu. Onun alışverişini ve yoksullara olan muamelesini uzun süre inceleyen azatlı köle Zeyd doğruluğuna yeminler etmeye başladı. Çocukluk arkadaşı Mekke'nin iyilikseveri ve asalet temsali Ebu Bekir sadece vahiy iddiasında bulunduğunu işitir işitmez bağlılık halkasına boynunu takıp ona tabi oldu. Bu eşsiz bağlılık ve ihlas gösterisi kalbinde kim bilir ne büyük bir sevinç yaratmıştır. Mekkelilerin gürültülerini ve alaylarını duyduğunda nasıl da gülümseyerek bu beni tanımayanların verdiği hükümdür demiş olmalı. Bana büyücü, sihirbaz diyenlere karşı bir de beni tanıyanların verdiği hükmü dinleyin. Nasıl da canlarını ortaya koyarak sağımda solumda duruyorlar der gibiydi. Hazreti Musa yükünü hafifletmesi için dua ederek bir yardımcı istemişti. Burada Hazreti Musa'ya Maud ayeti tefsiri ederken Hazreti Musa'nın yoldaşları ile Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldaşlar arasında bir mukayese yapmaktadır. Bundan dolayı Hazreti Musa'nın örneğini vererek onun dua ederek yükünü paylaşması için bir yardımcı istediğini söyler. Ancak Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e daha istemeden 5 tane yardımcı nasip etti. Öyle yardımcılar ki onun yükünü şaşırtıcı şekilde omuzladılar. Varka kısa süre sonra vefat etti yazdı. Ama Peygamber Efendimiz'in doğruluğuna dair silinmez bir şahitlik bıraktı. Hazreti Hatice sonraki 12 yıl boyunca bir kadın olarak öyle işler başardı ki en cesur erkeklerin bile gözleri onun önünde saygıyla eğilirdi. Zeyd kendisinden sonra 20 yıl boyunca eşsiz bir fedakarlık örneği sergiledi ve sonunda kılıçların keskin uçları karşısında kanını akıtarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımcılarının nasıl olması gerektiğini kanıtladı. Ebu Bekir ve Ali ise vefatından sonra da yanındaydılar ve halife olarak yardımcılığını yepyeni bir şekilde ortaya koydular. Yine bir yerde onun usve-i husnesini yani örnek hayatını anlatırken Hazreti Müslim şöyle der: doğru ve dürüst bir insanın doğruluğuna dair en güçlü delillerinden biri bizzat kendi nefsidir. O nefis muhaliflere, dostlara, tanıyanlara, tanımayanlara, yabancılara ve sırdaşlara adeta haykırarak şöyle der: bana bakın, beni yalancılıkla itham etmeden önce bana gerçekten yalancı deyip diyemeyeceğinizi bir düşünün. Eğer bana yalancı derseniz bir şeyin hakikatini anlamak için kullandığınız tüm ölçüleri kendi elinizle yok etmiş olmaz mısınız? Beni iftiracı olarak nitelendirirseniz gerçeğe ulaşmak için geçtiğiniz tüm kapıları kendi yüzünüze kapatmış sayılmaz mısınız? Dünyadaki her şey bir süreklilik ve aşamalar arz eder. Ne iyilik ara basamaklar atlayarak kemale erebilir ne de kötülük menzilleri geçmeden zirveye ulaşabilir. Batıya doğru koşan birinin aniden kendini doğunun en ucunda bulması nasıl mümkün değilse hayat bunca bir yöne giden tam zıt bir noktada durması da öyle imkansızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben tüm hayatımı aranızda geçirdim. Çocuktum, ellerinizde büyüdüm. Gençtim, yanında olgunlaştım. Benim gizlim, saklım, halk içindeki hallerim, her şeyim gözünüzün önündedir. Hiçbir işim sizden gizli, hiçbir sözüm sizden saklı kalmadı. Öylesine İçinizde biri çıkıp da benim bir kez olsun yalan söylediğimi iddia edebilir mi? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ilanı yapmaktadır. Kim diyebilir ki ben yalan söyledim, zulmettim, hile yaptım, aldatmada bulundum, birinin hakkını yedim, büyüklük tasladım ya da iktidar peşine koştum. Her alanda beni denediniz, her durumda beni sınadınız ama her zaman adımlarımın iktidar üzerinde olduğunu, her türlü kusurdan uzak olduğunu gördünüz. Öyle ki dosttan da düşmandan da emin ve sadık unvanlarını aldım. Peki ne oldu da düne kadar emin ve sadık olan, yalandan fersa uzak duran, doğruluğa aşık olan ve doğruluğun kendisiyle iftihar ettiği biri bugün bir dava uğruna nasıl en kötü, en kirli kişi haline geldi. İnsanlara bile yalan söylemeyen, söylemeyen ben şimdi Allah adına bir yalan uydurmaya başlayacağım. Tabii ki kanunlarında böyle ani bir değişimin örneği var mıdır? Tabiat kanunlarında öyle bir ani bir değişim örneği var mıdır? Birkaç günlük bir misafeli olsa kendini öyle gösterdi diyebilirdiniz. Bir iki yıllık olsa bizi kandırmak için bu yolu seçti diyebilirdiniz. Fakat tüm ömrümü aranızda tükettim. Çocukluğumu, gençliğimi, yaşlılığımı, başlangıcını gördünüz. Bu kadar uzun süre uzun bir şekilde ben sizin aranızda kaldım. İyi kötüden ayıramayacak yaştaki bir çocukken nasıl rol yapabilirdim? Delikanlılık çağında bu halimi hileyle nasıl gizleyebilirdim? Biraz düşünün, bu aldatma ne zaman ve kim tarafından yapıldı? Eğer derinlemesine düşünür de hayatımı kusursuz, lekesiz, iyiliğin mücessim hali ve doğruluğun timsali olarak görürseniz, o vakit güneşi görüp de gece oldu diye ilan etmeyin. Gün aydınlanmıştır. Işın ortasında karanlıktan şikayet etmeyin. Benim nefsimden başka bir delile mi ihtiyacınız var? Geçmişteki yaşantım haricinde başka bir kanıt mı arıyorsunuz? Tüm geçmişim önünüzdedir. Buna rağmen hala bir kanıt getir mi diyorsunuz? Benim nefsim bana şahittir. Hayatım bana tanıktır. Her biriniz vicdanına danışsa kalbi ve akıl bu doğrunun bende yerleşik olduğuna şahadet edecektir. Bu doğruluk başka bir kanıta muhtaç değildir. Nitekim güneşin doğması güneşin varlığına delildir. İşte Ebu Bekir'in kalbine yerleşen o sarsılmaz delil buydu ve güçlü delil. Daima hakikat aşıklarının gönüllerinde yer etmeye devam edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davasını açıkladığında Hazreti Ebu Bekir bir dostunun evindeydi. Orada azatlı bir cariyesi ona dostun hanımının şöyle dediğini haber verdi. Dostun hanımı şöyle dediğini haber verdi. Kocam Hazreti Musa gibi bir peygamber olduğunu söylüyor. Hazreti Ebu Bekir hemen kalkıp Resulü-i Ekrem'e gitti ve sizin Allah'ın Resulü olduğunu söylediğiniz doğru mu diye sordu. Efendimiz evet, ben Allah'ın Resulüyüm deyince Hazreti Ebu Bekir bunu duyar duymaz kabul etti. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun imanın hakkında şöyle buyurmuştur. Kim İslam'a davet ettiysen bir durakşama düşünme veya tereddüt gösterdi, ancak Ebu Bekir'e İslam sunduğumda hiç tereddüt etmeden kabul etti. Hazreti Ebu Bekir'i hiçbir mucize görmeden inanmaya mecbur bırakan şey neydi? Bu bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğruluğuna şahitlik eden o yüce şahadeti ve nefsiydi. Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd bin Harise de aynı şekilde onun doğruluğuna bakarak şahitlik etmişlerdi. Kısacası bir peygamberin doğruluğunun ilk ve en büyük içsel delili hal diliyle doğruluğunu haykıran kendi nefsidir. Bu şahitlik o kadar güçlüdür ki onun varlığında başka bir mucize veya ayeti ihtiyaç yoktur. Hazreti Mesih'im oradan şöyle diyor. Allah'ın kelamından anlaşıldığı üzere muttakidir, halim, selim ve alçak gönüllülükle hareket edenlerdir. Onlar kibirli bir uslupla konuşmazlar. Konuşmalar bir küçüğün bir büyüğe hitap etmesi gibidir. Bizler her durumda kurtuluşumuza vesile olacak olan yapmalıyız. Allah-u Teala kimsenin tekilinde değildir. O halis takvayı ister. Kim takva sahibi olursa yüksek makamlara erişir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim sahip olduğundan onuru bir mirası borçlu değildi. Şüphesiz Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Hazreti Abdullah müşrik olmadığından imanımız vardır. Bu sık sık huzur diyor ki bu sık sık sorulan bir sorudur ve cevabına da Hazreti Mesih-i Mevud vermiştir. Fakat bu durum nübüvvet getirmez. Bu onların fıtratında var olan doğruluk sayesinde tecelli eden ilahi bir lütuftur. Peygamberlerin babası olan Hazreti İbrahim doğruluk ve takvası sayesinde oğlunu kurban etmekten çekinmemiştir. Bizzat ateşlere atılmış ve yine bu uğurda ateşe düşmüştür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ve vefasına bakın, onun doğruluk vefasına bakınız. O her türlü kışkırtmaya karşı durmuş, çeşit çeşit musibet ve sıkıntılara katlanmış ama asla aldırış etmemiştir. İşte bu doğruluk ve vefa sebebiyledir ki Allah-u Teala ona lütufta bulunmuştur. Nitekim Allah-u Teala şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat gönderir. Ey imanlar siz de ona salat ve selam gönderin. Bu ayetten açıkça anlaşıldığı göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirleri öyle bir mertebedeydi ki Allah-u Teala onun vasıflarını tamamını tanımlamak veya övmek için herhangi bir kelimeyle sınır koymamıştır. Uygun kelimeler bulunabilirdi ancak Allah bunları kullanmamıştır. Yani onun salih emirlerinin övgüsü sınırların ötesindedir. Salih emirleri öyle bir seviyesindeydi ki onları sınırlamamız mümkün değildir. Bu tür bir ayet başka hiçbir peygamberin şan için kullanılmamıştır. Onun ruhunda öyle bir doğruluk ve temizlik vardı ki amelleri Allah katında öylesine makbul oldu ki Allah-u Teala gelecekteki insanların bir şükran nişanesi olarak ona salavat ve selam gönderilmesini ebedi bir emir kıldı. Onun azami ve doğruluğu öyle bir seviyedeydi ki geçmişe veya geleceğe başka bir benzeri bulamaz. Allah-u Teala bizleri de onun örneklerini uzunca yürümeyi nasip etsin.
Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.